Merhaba.
Merhaba, hoş
Merhaba.
geldin.
Merhaba Erdem Ağaç, merhaba.
Valla yani işi bilen olunca program da kolay oluyor. Ben göndermeden davet bir baktım. Zaten sen göndermişsin abi.
Bu benim hayatımda yaptığım ilk Instagram canlı yayın.
Ne
Burada
güzel.
sizinle birlikte kısmetmişim.
Şeref duyduk. Şeref duyduk. Gerçekten çok önemli. Evet, bugün çok teşekkür ediyorum. İyi de bir izleyici kitlemiz var. 1000'e yaklaştık şu anda. Daha açılışı itibariyle. Bugün özel bir konuğumuz var. Tansu Yer. Tanıtmaya gerek görmüyorum zaten. İnternet dünyası, teknoloji dünyası dışında artık diğer dünyada çok iyi tanıyor. Yıllardır teknoloji şirketlerinde üst düzey yöneticilik yaptı. Bir dönem ben de kendisiyle birebir çalışma fırsatına eriştim. Benim için de gerçekten hem öğreticiydi hem de çok mutluluk verici, güzel günlerdi. Birlikte çok güzel anılarımız, güzel günlerimiz oldu. Çok teşekkür ediyoruz öncelikle.
Evet. Hemen başlıyorum o zaman ilk soruyla isterseniz. Malum COVID-19 salgını konuşuyoruz. Epeyce de aslında bu durumda yaşamaya alıştık gibi gözüküyor. Bir ayı geçti mesela biz evdeyiz. Çoğu kişi için aynı şey. Bayağı adapte olmuş gibiyiz ama tabii adapte oldukça da işin farklı boyutlarını, geri dönüşünü, sonra ne olacağını falan daha çok da aslında düşünmeye başladık ilk şoku atlatınca. Dolayısıyla çokça konuşulan konulardan bir tanesi de ekonomik boyut. Ekonomik boyut size nasıl görünüyor? Özellikle tüketiciler boyutundan bakacak olursak durum nedir ya da ne olacaktır? Şirketler, kurumlar bu konuda neler yapıyorlar şimdiden ya da ileride neler yapmaları gerekecek?
Evet, herkese tekrar teşekkür ederim. Şimdi sorduğun sorunun cevabı sahiden oldukça geniş bir cevap. Çok enteresan gelişmelere dünya şu anda sahne oluyor. Bunları ben de hani Erdem de gördüğüm kadarıyla Twitter'dan arada sırada paylaşmaya çalışıyoruz. Herkesi bilgilendirmek açısından. Ya öyle bir dünya ki yani inanılmaz. Ben ilk defa hayatımda yaklaşık 6 ücretli basın kuruluşuna yurt dışındaki üye oldum. Ve önümüzdeki 3 ay sonra iptal etmek üzere. Ama bu arada çok da keyif aldım çünkü inanılmaz derecede bilgi akıyor her yerden. Böyle bir şey yapmış olmamın nedeni Amerika başka bir boyutta, Almanya başka bir boyutta, İngiltere başka bir boyutta, Uzak Doğu başka bir boyutta. Bizi zaten yakından takip ediyoruz. Şimdi dünyadaki ekonomik etkisini hiç kimse kestiremiyor. Ama çok önümüz son 2 haftadır açıkçası biraz tahminler meydana çıkmaya başladı. İşte Bank of America bir şeyler yayınladı, IMF bir şeyler yayınladı, Dünya Bankası bir şeyler yayınladı ve genelde söylenen 2020'de, yani 2019'da tüm dünya bakın %2,9 büyüdü, 2020'de %3 civarında bütün dünyada küçülme bekleniyor. 2021'de ise bu tersine dönecek 5,8 büyüme diyecek diyor IMF. Şimdi IMF'nin rakamları üzerinden gidecek olursak, yani açıkçası böyle ülkeler arasında baktığınızda bir enteresan bir tablo var. Avrupa'da küçülme var ciddi şekilde ki özellikle Avrupa'da -7,5 küçülme ardından %4,7 büyüme bekleniyor bir sonraki yıl. Yani toplamda bütün Avrupa aslında küçülüyor. -7,5, 4,7 2019'a göre. Bunların içinde en çok dikkat eden Türkiye atlamadan önce dikkat çeken Çin. 2020'de %1 büyümesi bekleniyor. 2021'de ise %8,5 büyümesi bekleniyor. Demek ki Çin bugünden itibaren yani 2019 sonuna göre yani neredeyse hani %1, 0 artı 8,5 toplayalım işte yuvarlak olarak %10 civarında bir büyüme gösterecek gibi görünüyor. Hemen Çin'i Hindistan takip ediyor. 1,9 ve 7,4. O yüzden Avrupa'nın ortalaması -7,5 iken dünya ortalamasını -3,0'a çekiyor tüm bu büyüme. Ya Çin çok enteresan. Yani özellikle Çin'deki birçok web sitesine üye oldum. Ya bunlar ne yapıyorlar, ne ediyorlar diye. Ve Mart'ın 3. haftasından beri çok yakın takip ediyorum. Çin ne yaptı biliyor musunuz? 152 tane yatırım projesi açıkladı. Mart sonu itibariyle hepsinin imza töreni yayınlandı internetten ve 63,1 milyar dolar yatırım Çin'e geldi ve bu yatırımlar böyle büyük yatırımlar, ulaşım alanında yatırımlar, enerji üretme alanında yatırımlar, özellikle internet altyapısına çok kuvvetli yatırımlar. Çünkü biraz dünya tamamen oraya doğru gidiyor. Ama bizim ülkemize de bakacak olursak, açıkçası bizim ülkemiz ekonomik açıdan IMF'nin tahminlerinde Avrupa'ya göre çok daha iyi bir şey sergiliyor. %5 küçülecek diyor IMF, ardından da %5 büyüyecek diyor. Ve Avrupa'ya göre çok daha iyi bir sonuç. Ama bizdeki en büyük sıkıntı işsizlik sıkıntısı. O da %17.2 olaraktan IMF tarafından tahmin ediyor ki bence bizim hani en fazla başımızı ağrıtacak önümüzdeki yıl bu işsizlik, hatta önümüzdeki yıl değil, bu yıl, bu şu andan itibaren işsizlik tarafında birçok şeyler yapmamız gerekli. Şimdi bir yandan da birçok dergileri de takip ediyorum. Sağ olsun bu dergilik uygulaması sayesinde hepsini evde çok rahat okur hale geldik. Burada sektörler bazında tahminler var. Boya, tax free alışveriş, bakır, hazır giyim, cam sektörleri eski ümitlerini kaybedip çok daha büyük küçülme beklerken, bunun yanında temizlik ürünü, medikal ev ürünler, züccaciye, un, uydu alıcıları, temizlik kağıdı, hayat sigorta gibi sektörler ya da ürünlerin bulunduğu şirketler bu yıl ekonomilerinin ciddi şekilde büyüyeceğini bekliyor. Şimdi Aysu, biraz önceki sorunu tamamlamak istiyorum. Deloitte'in çok yakın zamanda, açıkçası geçen hafta yayınlamış olduğu bir çalışma sonucuyla, ki bu biz tüketicilerin özellikle Türkiye'de neler yaptığının çok güzel bir göstergesi. 4 bölüme ayırıyor Deloitte araştırmasının sonucunu. Etkileşimi en yüksek olan ürünler ve aynı zamanda tahmini toparlama hızı en yüksek olan ürünler diye. En tepede ulusal market zincirleri var. Toparlanmış ve etkileşimi çok yüksek. Zaten hani böyle okuduğun zaman haberleri görüyorsun ki ulusal market zincirleri özellikle elektronik ticaret tarafında daha fazla ne yapabilirim odaklanmış durumda. Uzaktan eğitim çalışma, hobi, medya, kıyafet, ayakkabı, sağlık destek ürünleri, oyun. Hatta çok enteresan bir şey daha çıkıyor burada. Evcil hayvan sektörü. Burada da çok ciddi büyüme bekleniyor. Herhalde bir süre evimizdeki arkadaşlarımızı, diğer dostlarımızı da arttıracağız gibi görünüyor. Ama en kötü tarafta ise gene Deloitte'in araştırmasına göre otel konaklama, mücevher takı, oto kiralama, otomobil, emlak, mobilya, kariyer, hava yolu, yurt dışı pazar yerleri gibi konular Deloitte araştırmasına göre bir Türk toplumu olaraktan biraz daha böyle elimizi ayağımızı çektiğimiz yerler ve açıkçası şu anki krizden en çok etkilenen yerler gibi görünüyor.
Yani burada ben bizzat şahidim. Aysun'un doğum günü, Mart'ın 3. haftası. Çok basit bir hediye almıştım takı ama işte hala takamadı yani. Ayın kaçı oldu?
Değil mi?
Bir ay oldu.
Aynen. Ya bu arada itiraf ediyorum. Bana heyecan yaptırdınız. Böyle uzun zamandır canlı konuşmadan önce parfüm falan sıktım. Biliyor musun? Bilmiyorum, kokusu geliyor mu?
Güzel. Güzel
bir motivasyon. Bizim için de çok
evet. Aynen. Ben valla sabah kalkıyorum. Yani sporumu yapıyorum. Ondan sonra normal iş kıyafetimi giyiyorum. Yoksa şey, aynen. Yani kendini kötü hissediyorsun bütün gün boyunca.
Doğru. Çok doğru. Yani çok çok enteresan ve çok güzel bilgiler verdin. Gerçekten çok önemli. Ve en son bu uzaktan çalışmaya bağladın ama peki kurumlar ne yapmalı? Yani çalışanların evden çalışmaya bir uyumunu nasıl buldun? Yani bir anda devrim oldu sanki. Yıllardır evet aslında uğraştığımız şeyler bir anda şu anda
zorunluluklarımızda dijital dönüşüm oldu.
Aynen. Ya şimdi benden mesela Twitter'da ve falan çok fazla kitap tavsiyesi soruyorlar. Ne kitap tavsiye edersin diye, ama ben çekiniyorum kitap tavsiye etmekten. Çünkü ben hep yabancı dilde kitapları okuyorum. Şimdi yabancı dilde kitapları da tavsiye edemiyorum. O zaman Twitter'da özellikle tepki alıyorum. Ama yani bir 6 tane kitabın üzerinden çok hızlıca ve tek bir cümleyle verdikleri mesajlardan bahsetmek istiyorum Erdem. Birincisi Costovation. Costovation dediği şey, masraflarında inovasyona nasıl gidersin? Çok başarılı bir kitap. Yani hem müşteriye nasıl istediğini sağlarsın, aynı zamanda da masraflarını nasıl en minimum seviyede tutarsın. Şimdi bir yandan senin soruna da bağlayacağım şeyi, kitapların içeriğini. Bu kitap diyor ki masraflarını minimuma düşürdü. Erdem, ben bundan sonrasında açıkçası tahmin ediyordum birçok şirketin ofisleri kapatacaklarını düşünüyorum. Ve geçen gün 2-3 gün önce Avustralya'nın en büyük operatörü özellikle çağrı merkezindeki çalışanlarının bir anda evden bunlar süper çalışıyormuş ya, gerek yok, niye ofisten çalışıyorlar ki, ve üstelik de Endonezya, Filipinler'deymiş çağrı merkezi, çalıştığını görünce duyuru yaptı. Ben dedi krizden sonra da, virüs krizinden sonra da dedi bu çağrı merkezi ofislerimi açık tutmayacağım ve herkes evden çalışmaya devam edecek. Bir başka sevdiğim kitap Rule of the Game. Tamamen yani hep konuştuğumuz şey, çoğu kez unutuyoruz. Özellikle sürdürülebilir karlılık ve çok hızlıca değişime açık olmak. Şimdi genelde ne oldu? Bu krizle birlikte bir baktık Amazon, ondan sonra Netflix gibi şirketler yukarı doğru çıkmaya başladı. Bugün de telefona bağlanmadan önce buraya bir Amerika borsasına baktım. Netflix ve Amazon yukarı doğru çıkıyor. Tamam biliyorum Netflix yarın sonuç açıklayacak. Amazon iki gün sonraya açıklayacak ama bugün borsada ciddi bir çöküş var. İnsanlar bu şirketlere çok hızlı inanıyor. Neden? Bu şirketler çok hızlı adapte edebildi. Ve yani hani açıkçası ben krizle birlikte en başta şundan endişe duymuştum. Ya bu internet altyapısı kaldırmazsa ya insanlar internet devam edemezse değil mi? Ama Allah'tan şey kurtardık. Üçüncü kitap Robots vs. Humans, A Whole New Man diye geçiyor adı. Ya sahiden hani ben zaten robot üreten bir şirkette çalışıyorum biliyorsun. Yapay zeka ve robot. Ya bundan sonra işleri robot ve insanların iş dağılımı nasıl olacağın artık netleşmesi lazım şirkette. Dördüncü en önemli sevdiğim kitap ise Breaking Bad Habits diye Frank Vermeulen'in bir kitabı. Yani burada tamamen trendler üzerine kurulu. Ya siz şirketler diyor şu trendlere çok takıksınız diyor. Ama diyor bir geri dönüp bakın. İleriye doğru dönüp bakın. Devamlı takıldınız gidiyorsunuz. Devamlı kendinizi güncelliyor musunuz? Ürünlerinizi o yana doğru çıkarıyor musunuz? Bir beşinci kitapta açıkçası The Eye of Leadership diye bir kitap. Ya parayı bırakın artık yapay zeka dijitali düşünün. Çalışanlarınıza yetki verin. Ondan sonra tecrübeye önem verin. İş ortaklıklarına önem verin. İnovasyona önem verin. Sosyal medyayı artık iyi kullanın. Şirketteki kültüre önem verin. Büyük veriye iyi önem verin diyor. Yani bu beş kitap oldu. Altıncı kitapta Communicating with the Future bir şeyi çok net gördük. Yani ben özellikle UiPath'te İtalya ofisini kurulurken birçok kişiyi böyle işte iş görüşmesi yaptım. Hepsinin açıkçası Erdem biraz şaşırıyordum. Uzaktan çalıştım ben daha önce. Nerede çalıştım? İşte ben hep Roma'da otururdum diyor. Nerede çalıştım diyorum Milano'da otururdum. Nerede çalıştım? Brindisi'de otururdum. O zaman bana çok tuhaf gelmiş. Yani hani niye insanlar bu kadar uzaktan çalışıyor diye ama açıkçası şu anda zorlanıyoruz bu arada. İtiraf etmem lazım. Çünkü hatta geçen bazı yönetici arkadaşlarla da bunu konuştuk. Niye akşamları hani iş saati bittiğinde biz kendimizi yorgun hissediyoruz? Ve bunun cevabı bir psikolog tarafından aslında verilmiş. Diyor ki biz diyor yani ben seni düşünsene biz seninle hani öyle ya da böyle ayda bir görüşüyoruz. Büyük bir ihtimalle bu toplantı sonrasında bu görüşme sonrasında ben kendimi çok yorgun hissedeceğim. Büyük ihtimalle senden de aynısını bekliyorum. Çünkü insanlar sevdikleri, daha önce birlikte oldukları insanlarla vücutları gene karşılıklı görüşmek ve fiziksel temas içinde olmak istiyormuş. Yani o video konferanslar aslında hiçbir şeyin yerini doldurmuyor. Tamam mı? Erdem, soruna geçmeden önce bir şeyden bahsetmek istiyorum. Geçen Twitter'dan da attım ve sağ olsun altını takipçilerim inanılmaz fikirlerle doldurdular. Açıkçası krizler böyle biz insanlık tarihinde bazı kalıcı dönemleri oluşturuyor. Tamam mı? Bunlardan mesela 9-11 Amerika'daki bu kulelere saldırı. O zamandan sonra güvenlik ürünlerine büyük talep arttı. Güvenliğe büyük talep arttı. Hani bizler alışveriş merkezine girerken arabalarınızın bagajlarını açın dediklerinde artık öyle ya aç muhakkak diye bakıyoruz. Hani güvenliyim diye şey yapıyoruz. Çok daha fazla güvenlik şirketleri ürünler geliştirmeye başladı. İkinci Dünya Savaşı'na bakıyorsun. Erkekler savaşta olduğu için kadınlar iş hayatına giriyor ve o zamandan itibaren hep iş hayatında kalıyor. Bir başka şey SARS. Yani SARS da çıktığı zamanda Alibaba, JD.com, Instagram gibi şirketler çok daha varlıklarını kuvvetlendiriyorlar ve bugünlerin devleri oluyorlar. O yüzden yani bu kriz de bir şeyleri çok doğru analiz etmek lazım. Bazı şeyler çok kalıcı olacak. Ama bunların da ne olacağı artık yavaş yavaş meydana çıkmaya başladı. Birçok sorular sorar mısınız diye söylüyorum. Siz not alıyorsunuz diye şey yapıyorum. tamam. Şimdi açıkçası bütün şirketlerin, bütün yöneticilerin 5 aşamadan geçmesi gerekiyor. Birinci aşamayı geçti herkes. Birinci aşama biz ne yapacağız? Kriz çıktı. Müşterilerimize erişemiyoruz. Çalışanlarımızın sağlık durumu nasıl? Teknolojiyi kullanıyor muyuz? Ondan sonra iş ortaklarımız ne oldu? Bankalar ödemelerimiz ne olacak? Bunlar öyle ya da böyle, yani bir yol kat edildi bunda. İkinci aşama, bir dakika, şimdi ben bunlarla yol kat etmeye çalışırken aynı zamanda bu krizin beni dayanabileceğim bir ay, iki ay, üç ay, dört ay şirketin durumuna göre ya da patronun durumuna göre ya da çalışan kişinin durumuna göre ne yapabilirim? Üçüncüsü, yavaş yavaş durum düzelmeye başlayacağım. Erdem, bir şey de Twitter'dan paylaştım, gene dün paylaştım galiba. İnanılmaz bazı analizler yayınlanmaya başlandı bu şey virüs sürdükçe. Virüs ne olursa olsun 6. hafta civarında en tepeye doğru çıkıyor. Sonra yatay eksene geçiyor 8. haftadan itibaren, değil mi? Ondan sonra yavaş yavaş toparlamaya başlıyor. Şimdi yani bizde de demek ki biz Mayıs ortası gibi artık neler yapabiliriz, hangi önlemleri kaldırabiliriz konuşmaya başlayacağız. Ve ardından bir yeni dünya geleceğiz. Peki burada bizi ne bekliyor iş hayatı olaraktan? Dördüncüsü, ya bir sonraki normal ne olacak? Artık benim dünyamda ne olacak? Bir de beşincisi de bununla paralel olarak denerden ülkeler, ülke hükümetleri birçok yeni kararlar alacaklar. Mesela diyecekler ki bundan sonra havalimanlarında herkes en az 2 metre arayla gidecek. Uçak koltukları 2 ay aralarında muhakkak bir boşluk kalacak. Hepsi bütün uçak koltukları sanki business class gibi olacak. O zaman bunun da ne olacağını tahmin etmek zorundayız. Diyeyim, kapatayım mı konuyu böyle cevapları? Çok da uzatmayayım.
Çok güzel oldu. Yani ben de geçen seninle Twitter'da paylaşmıştım. Özellikle belki ülkelere giriş çıkışlarda COVID testiyle giriş çıkılacaklar. Yani
aynen.
Pasaport ünitesi gibi.
Aynen. Ama Ertan anlattı ya mesela Kore'de çaktırmadan sizin ayağınızın altından başlıyorlar dezenfekte etmeye. Çaktırmadan ateşinizi ölçüyorlar.
Kesinlikle.
Yani Kore'de öyle yani girerken.
Bunun gibi bir takım yeni uygulamalar.
Biz Samsung'dayken o zaman hatta çok iyi hatırlıyorum yani. Sen çok dikkat ediyordun bu dezenfekte işlerine. Hijyen konusunda.
Bravo, iyi hatırlıyorsun.
Çok çok iyi hatırlıyorum yani.
Kimle el sıkışsam direkt gider elimi yıkarım, biliyorsun.
Evet yani MERS dönemiydi o zaman. Ve biz içindeydik yani tam o zaman o dünyanın. Ondan dolayı yani birinci belki de en önemli şey bu tecrübeden de onu görüyor. Hijyen gerçekten çok önemli. Çok tabii yeni yeni teknoloji de çok daha bu hijyen konusunda farklı bir noktaya gidecek.
Aynen. Erdem, şimdi, biraz şeylerden bahsetmemi ister misin? Şu anda dünya kendini nasıl adapte ediyor farklı, özellikle tüketici tarafında? Böyle çok enteresan bazı örnekler var. Yani hani sahiden böyle gördükçe de bakıyorsun, herkes kendini adapte etmeye çalışıyor ya şu aşamada. Mesela evet. Çin'de mağazalar açılmaya başladı, tamam mı? Çin'de mağazalar açılmaya başladı. Bu arada benim notification'larım açık, bu canlı yayında görüyorum. Şu anda aslında bu canlı yayını bütün izleyenlerle birlikte de tarihi bir an yaşıyoruz. Petrol fiyatı İlk defa 0 dolara altına düştü vadeli alımlarda. Yani inanılmaz bir şey. Çünkü Amerika o kadar fazla petrol üretmiş ki bunları saklayacak yeri yok petrolü. Diyor ki insanlara, siz alın diyor bana, bundan sonra bunu diyor 3 ay sonra 4 ay sonra ödersiniz. Şimdilik şey yapmayın diyor. O yüzden eksi rakamlar da konuşulmaya başlandı. Tekrar şeye gelecek olursak, Çin'de mağaza açılmaya başladı kıyafet. Fakat insanlar gidemiyor mağazalara. O zaman ne oldu biliyor musun? Mağazalarda çalışanlar her biri birer manken gibi davranıyor. Arıyor tüketici, diyor ki mağazayı. Şu kıyafeti diyor, üstüne giyip bana gösterir misin diyor. Bir tezgahtar arkadaş gidiyor ya da satış temsilcisi, kıyafeti giyiyor, dolaşıyor. Bütün herkes böyle mankenlik rolüne soymuş. Airbnb, gene paylaştım geçen, tamamen insanların tecrübelerini sattıkları, bir şeyler öğretmek için böyle saatlik ders verdiler. Hatta Türk kahve falı bakma dersi işte 37 dolardan satılıyor 1,5 saati. Pizza Shake Shack gibi pizzacılar, Shake Shack gibi hamburgerciler malzemeleri bir şeyin içine koyuyorlar, gönderiyorlar sana. Öyle alıyorsun bütün her bir şeyi. Aynı zamanda çok ciddi şekilde otonom arabalara, otonom araçlara ciddi talepler var. İşte sen de ben de Twitter'dan paylaşıyorduk ya bu şeyleri, yollarda dolaşan küçük arabaları, hemen altına yorumlar gelir. Ya bunu bizde olsa çalarlar için açık diye. Şu anda kimse çalamıyor sokağa çıkamadığı için. Onun açısı sevkiyat yapıyorlar tamamen. Ve yani çok enteresan bir yöne doğru gidiyoruz Erdem. Herkes yapay zeka ve robotları soruyor. Birazdan onları da konuşalım bence.
Evet, biraz sorulara bakalım çok
az. Israrla sormamızı istiyorlar defalarca. yapay zeka ve robot teknolojisi COVID-19'dan nasıl etkileniyor? Yani hani ben şöyle anladım soruyu ya da kendi eklememi yapayım. Teknoloji sektörü için bu nasıl bir challenge aslında şu anda yaşamak?
Evet. Ya şey, bu arada bu soru çok güzel bir soru. Soran izleyicisi birkaç kişi sordu gerçi. Teşekkür ederim. Ya bakın bizler, yani Erdem de öyle. Bizler yöneticilere, kamu kurumlarına yıllardır dijital dönüşüme geçin diye seslendik. CEO'larla görüştük, CIO'larla görüştük. Kamu tarafında birçok yetkiliyle görüştük. Ama çoğu kez insanların, bu pozisyondaki kişilerin, departmanların günlük öncelikleri ya da kısa dönemli öncelikleri dijitalleşmenin hep önüne geçti. Fakat bu COVID böyle bir tane geçen gibi karikatür var. Kocaman bir bomba, tamam mı? Bir yönetim kurulu odasına geliyor. Yönetim kurulundaki kişi de diyor ki ben dijital değişime inanmıyorum. Daha gelmesine çok yıllar var. Ya bizim yapamadığımızı bu virüs yaptı. Bütün şirketler şu anda tamamen dijital teknolojileri inceliyorlar. Biz bunları nasıl iyileştirebiliriz diye odaklanıyorlar. Ve IDC diyor ki mesela ekstrem otomasyon. Yani her şeyi otomasyon et. Her yere akıllılık kat. Ondan sonra yapay zekayı çok yoğun kullan. Accenture bakın direkt web sitesine. En fazla önerdiği şey bir tanesi dijital çalışma ortamı. İkincisi hiper otomasyon. Üçüncüsü müşteri memnuniyeti. Ondan sonra şey hangi şirketti o? Everest. Çok yeni bir araştırma yayınladı. 2 gün önce yayınladı. Özellikle bu krizle birlikte ve krizden sonra neleri yapmaya devam edeceksiniz diyor. Birincisinde bütün herkes daha önce hiç yapmaz. Hani biliyorsun bu ana sistemlerde disaster recovery diye bir şey konuşulurdu. Ama şimdi diyorlar ki tamamen iş sürekliliği konusunda çalışacağız. İş süreçlerimize bakacağız. Tamamen evden insanlar daha nasıl iyi çalışabilir, çalışanlarımız nasıl daha verimli çalışabilir ona odaklanacağız. Wall Street Journal yepyeni bir başlık koydu 16 Nisan'da. Diyor ki CFO'lar diyor, finans müdürleri diyor, tamamen diyor hızlanabilmek için diyor otomasyona, dijital teknolojilere güveniyor diyor. Neden biliyor musunuz? Şöyle bir şey oldu şu anda bütün dünyada. Şirketlerin görünmeyen kahramanları, çoğu kontrat bazlı çalışanlar ya da üçüncü bir parti üzerinden çalışanlar, bunlar işlerinden çıkarıldı. Ve bu insanların zaten çok düşük ücretler ödeniyordu. Ve bu insanlar evlerine gittikten sonra da önce onların uzaktan çalışmaları beklendi. Fakat birçok kişi çalışamaz durumda. Çünkü evlerinde bilgisayar yok, evlerinde gerekli internet altyapısı yok. Şu anda tüm Türkiye'de ve tüm dünyada bir numarada en satışları patlamış ürünler hangileri biliyor musun? Tabletler, desktop PC'ler, ucuz masaüstü, ucuz dizüstü bilgisayarlar. Bütün herkes çalışanlara bunları vermeye çalışıyor. Ama birçok şirkette bu görünmez kahramanlarla ilişkisini kesti. Şimdi böyle olunca bunların yerine bir şeylerin gelmesi lazım. Ve bunların yerini dijital teknolojilerle doldurmaya çalışıyorlar bütün şirketler. Ve çok enteresan bir yöne doğru gidiyoruz ve yani yapay zeka ilk defa şirketlerde konuşulur oldu. Ya 5. endüstri devrimi diyor ki insanlar ve robotların bir arada çalışacağı bir dünya diyor. Tamam mı? 4. endüstri devriminde ya kaç tane sunum yapmışımdır biliyor musun? Ve Rusya'da 6.000 kişiye sunum yaptım. Yani en son hatırladığım tam bu krizden önce. Yapay zekaya geçin. Ondan sonra bütün herkes de dinliyor, not alıyor. Ama hep dediğim gibi bir türlü önceliklere gelemedi ya. Erdem şu anda inanamazsın. Yani şu çok net anlaşıldı. Yapay zeka çok ciddi şekilde öngörüde bulunabiliyor. Ve bizim belirli süreçlerimizi hızlandırabiliyor. Ve biz bu süreçleri yapay zekaya taşıyaraktan daha neler yapabiliriz? Ki bu yapay zekayı, yani robot vesaire gibi sorular da geliyor ama lütfen yapay zekayı robotların ruhu olarak düşünün. Çünkü yapay zeka işin en temelinde ve Erdem hep ben şunu sorardım, 4. endüstri devrini anlatır mısınız diye sayarlardı işte büyük veri bilmem bu AR VR ondan sonra başka ne süreçler vesaire. 4. endüstri devrimi diye 4. endüstri devrimi tek tanımı var artık özellikle bu krizle birlikte, o da yapay zeka. ve şirketler çok yoğun bir şekilde yapay zekayı nasıl kullanacaklarını bilmek zorundalar.
Yani aslında
sen beni kes, ben çok heyecanlanıyorum konuşurken.
Dijital biliyorsun değil mi? Aslında cevap vermiş oldum bir anlamda, yani bu süreçte dijital değişim nasıl bir önem kazandı? Bunu da aslında biraz bahsetmiş oldun ama sen...
O zaman bir de şeyi şimdi ben de biraz kendi perspektifimden, sosyolojik perspektifimden dijital dönüşüm, özellikle istihdam ve işte iş gücünün değişecek pozisyonuyla ilgili daha önceden işte biraz çalışıyordum, araştırıyordum, bir şeyler
evet.
çiziyordum. Orada hep benim mesela karşılaştığım sorular, bizim özellikle sosyal bilim camiasında herkesin konuştuğu şey, işte işsiz mi kalacağız? Bizim
Evet.
yerimizi robotlar mı alacak meselesi.
Aynen.
Şimdi bu deminden beri konuştuğumuz süreçlerle birlikte bu hani iş gücünün yeni pozisyonu, yeni meslekler, yeni beceriler, neleri robotlar yapacak, neleri insanlar, biraz önce söylediniz ya, birlikte çalışma düzenine geçiş daha hızlı bir şekilde gerçekleşecek. O yüzden belki gençlere, işte üniversite lise öğrencilerine, yeni mezunlara, hayata yeni başlayanlara belki biraz yüreklerine su serpecek bir şeyler söylemek lazım.
Evet.
Yeni konumları ne olacak, ne olmalı ya da kendilerini nasıl hazırlamalılar bu hızlı dönüşüme diye
Evet.
birkaç not belki söyleyebiliriz.
Şimdi bazı soruların da geçtiğini görüyorum. Bu birçok mesleğin sonu mu olacak? Çok ürkütücü geliyor, bilmem şey vesaire. Arkadaşlar
Evet.
Hayır, lütfen. Lütfen, öyle bir şey yok. Bakın, bizler ilk dünyada tarımla başladık her şeye. Tamam mı? Tarımdan sonra ne oldu? Buhar çıktı. Ardından elektrik çıktı. Ardından PC internet çıktı. Ve bu krizden önce, yani geçen yıl Amerika inanılmaz derecede düşük, dünya yani tarihinin en düşük ne denir, işsizlik oranına sahipti. Şu anda tamam arttı bu krizden dolayı, bilmem vesaireden dolayı. Teknoloji hiçbir zaman işimizi elimizden almayacak. Yani Twitter'dan gene çok bahsediyorum ama o kadar çok paylaşıyorum ki hani bunun doğru olmadığını, film önerilerinde bulunuyorum. Lütfen izleyin bunu, 2 saat diye belirli yorumlarda bulunuyorum. Ya şöyle bir şey var. Eğer Aysu dediğin gibi biz kendimizi bireyler olaraktan bu geleceğe hazırlamazsak, bir yapay zeka nedir bilmezsek, ondan sonra bu yapay zekayı nasıl kullanacağımızı bilmezsek durum kötü öncelikle. O yüzden hani bana o akşam bize bir şey olmayacak demiştiniz falan filan diye beni suçlamayın. Kendimizi geliştirmek, yetiştirmek zorundayız. Şu anda tüm dünya bunun üzerine kurulu. Yani ben şöyle mesela her akşam gerçekten kafamı yastığıma koyduğumda ben bugün ne öğrendim diye bakıyorum. Şimdi dikkat ediyor musun mesela bir bilmece yarışmaları başlattım. Başka bir hesaptan.
Evet.
Niye yapıyorsun?
Katıldım.
Biliyorum, katıldınız. Üstelik de birçoğunu birinci hesapladım. Niye yaptım biliyor musun? Çünkü şeyi fark ettim. Şu anki dünyayı daha çözemiyorum. Biraz fazla çalışıyorum. Fazla çalıştığım zaman öğrendiklerimden veriyorum. Hep. Bir şey öğrenemiyorum o zaman. Ama bu bilmece sorularını hazırlarken inanılmaz öğreniyorum. Yani mesela Twitter'da tweet atarken o linklere tıklayıp değil mi Erdem? Hani bakmak, acaba doğru şey paylaşıyor mu falan diye. Seni devamlı böyle şey yapıyor, yukarı çekiyor. O yüzden yani yapay zeka, robotlar bizi işsiz bırakmayacak. Mesela şu örnekler de var. Bu gerçek bir örnek. Amerika'da Massachusetts'ta oluyor. Üretim hattında 8 kişi var. 4 kişi üretim hattından çekiliyor. Yerine 2 tane robot konuluyor. Tamam mı? 4 kişiyi çektiğin zaman 4 kişi işsiz kalmıyor. Çünkü üretim hattının bir sonraki hattı, atıyorum, paketleme. Ürünler bu sefer o kadar hızlı ve o kadar kusursuz çıkıyor ki oradaki insan kapasitesine çok fazla gerek oluyor. Ha bu arada o robotları çalıştırmak için de insana ihtiyaç var arkada. Birileri onları yönetecek, değil mi? Devamlı teknoloji beraberinde yeni işleri çıkarıyor. Ama yani hani bir de bu arada bir şey de çok paylaşmaya başladım. Bir dakika, Twitter'da sizin gönderdiklerinizi bağımlısı oldum. Ne güzel. Muhakkak okuyun ya. Yani sahiden. Hani ben Twitter'dan tweet atmaktan falan bir para falan kazanmıyorum. Benim herhangi bir üne de ihtiyacım yok. Beni bazen toplantılara çağırırken sahneye Twitter fenomeni diye çağır. Yapmayın ya. Diyorum, ne alakası? Ben iş adamıyım. Yani beni pozisyonumla çağır. Ya sana da oluyordur Erdem, eminim. Yani amacım tamamen şey, bütün herkese dünyada neler oluyor, neler bitiyor şey yapmak. Yani hem Erdem hem ben çok şanslıyız. Çünkü Erdem Microsoft'ta, ben dünyanın en büyük yapay zeka robot şirketinde çalışıyorum. Ve yani inanılmaz bir teknolojinin göbeğinde çalışıyoruz. Nasıl geliştirdiklerini görüyoruz. Bunlar neler yaptıklarını görüyoruz. Şimdi bu akşam beni çok sevindiren bir açıklama oldu. Yaklaşık 1 milyon gencimize 3 yılda yazılım öğrenme desteği. Erdem, muhakkak, valla sen Ankara'dasın, bunun altını iyice doldurulması için çalışman lazım. Benim de her türlü desteği vermem lazım. Çünkü bakın, dijital Avrupa detayları yeni sızdı basına. Daha açıklanmadı. Ondan sonra içinde 3-4 tane temel nokta var. Bir, yapay zeka. 2, 5G. 3, büyük veri. Tamam mı? Ve bundan sonra da altında da robotik teknolojiler vesaire diye gidiyor. Çin, bugün attım, sabah attım, daha doğrusu pardon, 6 gibi attım bir tweet. Bakmanızı tavsiye ederim. Çin çok enteresan bir şey yaptı. Tekrar iş hayatına geri dönüş başladı. Otoparklar dolmaya başladı. Ve aynı
Evet.
zamanda Şangay'da şöyle bir açıklama yaptılar. Dediler ki, biz ekonominin online ekonomi, yani internet bazlı ekonomi olması için bütün çalışmaların yapılmasını istiyoruz. 5G, yapay zeka, büyük veri. Erdem, sana da geliyordur soru. 5G virüsü tetikliyormuş. Ya yapmayın ne olur. Ne alakası var? Yapay zeka bizi öldürecekmiş. Ne olur yapmayın, ne alakası var? İnanmayın bunlara ya. Yani bakın, Elon Musk, değil mi? Elon Musk
Tabii.
diyor ki yapay zeka öldürecek diyor. Bir Elon Musk ve yapay zeka şirketleri diye internette arama yapar mısınız? Beynimize çip yerleştirip, beynimize yeni beceriler yükleyip 2045'te beynimizdeki bilgilerin backup'ını alacağımız şirket Elon Musk'a sahip. Ait. Yani inanılmaz bir şey ya. Ve yani gene Elon Musk'a bakıyorsun. Dün araba teknolojilerinde inanılmaz bir şey açıkladı Elon Musk. Yani çok heyecan verici. Arabanı çağıracakmışsın. Daha doğrusu arabana komut gönderecekmişsin. Beni Ankara'ya, Erdem'e götür diye. Ondan sonra tam Erdem'in önüne götürecekmiş beni. Ondan sonra gidip kendisi hiç bu şey yapmadan, bir şey söylemeden harita üzerindeki, büyük ihtimalle akıllı harita, park yerine kendisini park edecekmiş. Ondan sonra ben Erdem'den çıkarken kendisine mesaj atacakmışım. Beni almaya gelecekmiş, beni İstanbul'daki eve getirecekmiş. Yani dünya bambaşka bir yere giderken bu komple teorileri, bilmem vesaireler falan filan, böyle geçen zaten hani 5G ile ilgili konuyu lütfen, biraz saçmalıktır bu. Kapatın dedim. Sonra bir baktım bütün haberlerde
Evet.
şey olmuşum, gazetelerde bilmem her yerlerde haber olmuş. Yani her ikinize de aslında böyle güzel yayın yaptığınız için teşekkür ederim. Çünkü bayağı da bir izleyiciniz var. Yani sahiden bizim çok çalışmamız lazım. Kendimizi çok geliştirmemiz lazım. Ve düzenli yapay zekaya odaklanmamız lazım. Ha, bir dakika, benim param yok, benim şeyim yok. İnanın bütün eğitimler ücretsiz ya. Yani ben bile
Yok.
paylaşıyorum hani bazen öyle elime geçenleri, Udemy'nin eğitimleri, kodlama eğitimleri, şimdi devletimizin başlatmış olduğu 3 yıllık program, altı tam detaylarını bilmiyorum. Bu yayına başlamadan önce de biraz internette aradım. Büyük ihtimalle detaylar önümüzdeki günlerde düşecektir. Ama altı dolu olmayan bir şey neticede açıklanmaz. Altı boşsa da bir gecede doldurulur zaten. Yani bir bilumum
Yok.
iyi bir şekilde. Ondan sonra bizlere de sorulur öyle ya da böyle. Görüş alınır. Yani hepimizin çok çalışması da, ama kendimizi geliştirmemiz lazım. Ben kendimi nasıl
Ya.
geliştiriyorum ondan da bahsedeyim Erdem.
Tabii,
YouTube
çok.
videolarını izliyorum. Yapay zeka, teknoloji. Ne çıkarsa çıksın izliyorum. Özellikle spor yaparken izliyorum. Blinkist diye bir uygulama var. Aynen. Blinkist diye bir uygulama var. Uygulamada kitap özetleri geliyor muhakkak. Alabildiğim kadar kitap alıyorum. Kitap okuduğum zaman, çünkü hem gözlerim de dinleniyor, birazcık o ekrandan kurtulmuş oluyorsun. TED'deki görebildiğim her konuşmayı izliyorum. Şu anda biraz daha fazla kendime vakit ayırıyorum geliştirme açısından. Çünkü bu olayı anlamam lazım. Bu dünyaya
Tamam.
hiçbirimiz hazır değiliz. Kimse öğretemiyor. Ne ben sana öğretebiliyorum, ne sen bana öğretebiliyorsun. Her şeyi deniyoruz. Haberleri izliyoruz. Dünya nereye gidiyoruz? Bu COVID belası, semptomları nedir? Onları bile bilmiyoruz. İşte geçen ayakkabının altından da dolaşıyormuş. Yok, umumi tuvaletlerden de bulaşıyormuş. Ondan sonra yok, kalbe gidiyormuş vesaire. Yani hani sahiden sıkıldık hepimiz, ama yapacak bir şey yok. Ne yazık ki böyle bir döneme denk geldik. İnşallah bu günleri bir gün ileride başka bir yayında böyle gülerekten şey yapacağız, geçiştireceğiz.
İnşallah. İnşallah. Yani nereden
İnşallah.
nereye, şimdi sen söyleyince bu araba olayına, biz 2009'da işte Arşiv'le doktora için Amerika'daydık. Doktora gittik. böyle bir 35-40 metrekarelik küçük bir evde kalıyorduk. Evimiz de üniversitenin otoparkına bakıyordu Boston'da. Ama o kış inanılmaz sert geçmişti. Ve bir sabah uyandım ya, her yer kar ama insanların arabaları çalışıyor. Ya demiştim Ayşe, ya bu nasıl bir şey, Allah Allah, yani arabaların üstü kar. Nereden geldi bu insanlar arabaları? Sonradan o zaman anlamıştık ki uzaktan kumandayla arabaları çalışabiliyor. Ama bizim aldığımız arabada öyle bir özellik yok.
Yok.
Çok olduğu için önden arabayı ısıtmak için çok
İnanılmaz bir teknoloji diye çok etkilenmiştik yani.
Aynen, yani görüyoruz birçok şeyi böyle yurt dışına gittiğimizde, sen de ben de hani şey, inanamıyorsun. Yani mesela beni en çok etkileyen şey, biz Samsung'da hatırlar mısın, büyük ekranları satmaya çalışıyorduk. Böyle işte bütün işletmeleri dolayısıyla bütün ekranları satamıyoruz. Yani çıldırırsınız. Anlatıyoruz böyle, bu ekranlar diyoruz böyle güzel, ekranı yatay koyarsan böyle daha az etkisi olur, o yüzden dikey koyun falan. Yani herhalde ömür boyunca unutamam. Kore'de bu bir alışveriş merkezinde bir tane bir mağaza. Şimdi Kore'de cep telefonunu masaya koymak büyük saygısızlık. Avrupa'nın bazı ülkelerinde de. Biz Türkler çok koyuyoruz cep telefonu masaya toplantılarımızda falan. Bunu özellikle Avrupalılarla işbirliği yaptığın zaman onları masaya koymadığını görüp zaten hemen kendi sen de cebine koyuyorsun. Bir tane mağazanın önünde bir takım elbise çıkıyor. Teknolojiye uygun takım elbise. Eğer sol cebine telefonu koyarsan sessiz moda alıyormuş. Sağ koyuna koyarsan titreşim alıyormuş. Ondan sonra bayıldım takım elbiseye, tamam mı Erdem? Daldım mağazaya. Ya dedim ne güzel, çünkü de unutuyoruz yani ne olursa olsun. Biz daha hala o kültür olmadığı için daha hala bugün itibariyle de yok. Masanın üstüne koyuyoruz biz cep telefonumuzu. Ondan sonra kıyafeti giydim takım elbise üzerime. Ondan sonra bakıyorum kendime. Bir kızcağızın biri geldi. Ya tamam dedi, hadi biraz kenara çekilir misin dedi. Zaten dedim hani ben de ya geç lütfen dedim. Çünkü aynada ya ben elimi kaldırıyorum. Aynadaki Tansu'nun eli yaklaşık 5 saniye sonra kalkıyor. Ya ben böyle kaldırdığımda kalkmıyor el ama 5 saniye sonra el kalktığını görüyorum. Ya içimden de geçiriyorum, ne saçma sapan bir yatırım yapmış bu mağaza. Böyle görüntüsü insanın böyle geç yansır mı falan filan diye. Ondan sonra seve seve kıza yerimi verdim ama yine şöyle bir merak ettim. Acaba o ne yapacak falan diye. Kızcağız üzerine giymiş olduğu ceketi önden baktı Aysu. Sola döndü baktı. Ondan sonra tekrar döndü. Arkasına döndü baktı. O esnada ekranda neyi görüyor biliyor musun? 10 saniye gecikme var ya. Kendisini sola dönmüş ve arkadan ceketin nasıl durduğu görüntüsünü görüyor kendi gözleriyle birlikte. Kore'de araştırma yapmışlar. Herkes birisiyle birlikte alışverişe çıkarmış. O yüzden 10 saniye gecikmeyle ekranları yerleştirmişler mağazalara. Yani wow dedim yani. Teknolojiye bakar mısın?
Çok fazla soru var. Son bir soru alacağım. Sonra ben bir soru sorup tamam. Böyle kapanışı yapalım. Özellikle Metin Çarşkır'ı sormuş. Benim de Sivas'tan çocukluk arkadaşımdır.
Torpil geçiyorsun.
Covid döneminde online doktorunuza sorun uygulamasını devreye aldı çok özel hastane. Acaba evet. Gelecekte de şu anda var olan bu Da Vinci robot teknolojisini geliştirerek daha yaygın bir şekilde bu sağlık sektöründe göreceğiz mi? Özellikle yapay zekanın entegrasyonu ile de ilaçları ATM'lerle birlikte tedarik beklemek çok mu inovasyon olur?
Erdem, soru da çok gidip geldi ses ya. Ben tam soruyu kapayamadım.
Bu online sistem, tıpta online sistem başladı. Özel hastanelerde
tamam.
Özellikle. Yakında tamam. Sağlık Bakanlığı'nda da başlayacak biliyorum. Bu dönemde yaygınlaşır mı? Bu konuda ne düşünüyoruz? Bir ikincisi, diyor ki özellikle ATM'lerde bu yapay zekanın entegrasyonu ile ilaçların ATM'lerden tedariki öngörüsü hakkında ne düşünüyorsun?
Tabii. Şimdi bunların hepsi fazlasıyla olacağını düşünüyorum öncelikle. Yani en son bu şeyden önce Şubat'ın ortasına Amerika'ya gitmiştim. Hatta oradan bir görüntü de paylaştım. Özellikle reçetesiz ilaçlar Amerika'da alışveriş merkezlerinde ATM'den satılıyor. Yani resmen giriyorsun yanına. Bu arada bazı takipçiler yorum da yaptı. Bunlar ya bizde reçeteli satılıyor bilmem vesaire diye. Yani bütün hayat online'a doğru geçecek. Öyle söyleyeyim size. Ya bunu biraz önce söylediğim gibi hem dijital Avrupa hem de Çin'deki gelişmelerden görebiliyoruz. Ve ben bu konuda özellikle herkesin çok ciddi şekilde kafa yormasını ve bu konuya yatırım yapmasını çok aşırı derece tavsiye ediyorum. Ve de Erdem bence bir aşama daha öteride gidecek. Biz bir türlü Türkiye'de oturtturamadık. Biliyorsun sen Microsoft'ta, ondan sonra ben özellikle Samsung zamanlarında telemedics dediğimiz uzaktan hasta bakım hizmetlerini. Yani evet. Biraz daha büyüklere yönelik servisler verildi ama Özellikle telemedik şu anda İsrail'de hayat kurtarıyor. Amerika'da birçok doktor uzaktan destek vermeye başladı. Ben değerli izleyicimizin, arkadaşının dediklerine katılıyorum. Hatta daha bile fazlasının geleceğini iletmek istiyorum.
Yani hiç unutmuyorum. Temmuz'da mı başlamıştım tekrar? 2 yıl önce Temmuz'du. Daha ikinci hafta, hatta biliyorsun, yani tanıyorsun, Sinan İbiş'e bu konuda çok çalışan biridir. Microsoft'un neler yaptığını, yani telekeyir anlamında, uzaktan tıp anlamında neler yaptığı ile ilgili beyin fırtınaları yaptık, götürdük, anlattık, her yere anlattık. Ama o dönemde tabii çok fazla şey olmadı. Ajandalar farklı tabii, yani günlük telaşlar farklıydı. Ama bugün belki o dönemde daha hazır olunsaydı hem özel hastaneler için hem sağlık sektörü için çok daha farklı olurdu.
Ama işte bir şey oluşması gerekiyor ya.
Talep vardı. Evet,
son sorumuz şöyle. Ülkeler ne gibi hazırlıklar yapıyorlar virüs sonrası ya da sağlık virüs demeyeyim de sağlığın sonrası için? Ülkeler neler yapıyor? Türkiye'de neler yapılıyor? Bunları nasıl görüyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz?
Evet. Şimdi bakın iş hayatında neler, yani nasıl bir yol izleniyor, buradan bir cümleyle bahsedeceğim. Ülkeleri nasıl bir yol izlemesi gerektiğinden de bahsedeceğim. Şimdi iş hayatında bizim yaptığımız şu. Öncelikle bir kriz ekipleri kurduk. Bu kriz ekipleri bize önerilerde bulunuyor. Tamam mı? Bir kademe daha böyle ileride olan şirketlerde bir ekip daha kuruldu. Bunlar da krizin kalkmasıyla birlikte bizim şirket olarak da neler yapmamız gerektiği üzerine kafayı yoruyor. Onlar tamamen trendleri ve dünyayı takip ediyorlar. Ve bunu yaparken de şu anda elimizdeki en kuvvetli veri Çin'de. Çünkü Çin bütün ülkelerin ötesinde bir durumda. İşte İtalya biraz daha ortalarda. Ondan sonra biz biraz daha ortalara doğru yaklaşıyoruz. Burada Amerika'sı, İspanya'sı bilmem vesairesi daha hala biraz daha bizim gerimizde. Şimdi bunların hepsine bakacak olursak bu işi iyi yöneten ülkeler, özellikle Almanya, bu ta 5-6 yıl önce bu konudan haberi olmuş ve birçok önlemleri olmuş. Mesela Almanya bu hafta sonu itibariyle şeyleri, parklarını, kitapçılarını, ondan sonra bazı mağazaların açılışına izin vermeye başlayacak. İnşallah biz de bunlara Mayıs ortasında konuşmaya başlayacağız. Özellikle Norveç'te çok büyük gelişmeler var. Ama Fransa, İspanya gibi yerler daha hala kontrol altında. Hatta Fransa, İngiltere ve Avrupa Birliği, yani Fransa ve İngiltere ağırlıklı olmak üzere şey duyurusu yaptılar. Lütfen bu yaz bizim buralara pek gelmeyin siz turist olaraktan diye. O yüzden bundan sonraki açılışta bütün herkes online teknolojilerin, internet teknolojilerinin olduğu bir platformlara yatırım yapıp bütün çalışma hayatını onun üzerine kurma üzerine, müşterilerimize nasıl geri dönebiliriz üzerine kuruluyor. Ayrıca bir de şey görüyorum, aşağıdan bazı sorular geçiyor daha küçük işletmelerle ilgili. Hani biz ne yapacağız, biz ne edeceğiz diye. Lütfen şu anda her şeyi deneyin. Bakın bizler daha büyük işletmelerde çalışıyoruz. Evet, dünya organizasyonlarında çalışıyoruz ama size şunu söyleyeyim. Bizler de bilmiyoruz. Yani ne yapılması gerektiğini bilmiyoruz. Ve deniyoruz. Yani devamlı deniyoruz. Çünkü bu dönem öyle bir dönem. Yani şunu yapalım, bakalım çalışıyor mu? Bugün akşam katılmadan önce yarın çalışanlarla bir konuşmam var. Onun sunumunu hazırlıyordum, bitirdim. Ondan sonra onlara müşterilerinizi lütfen bizim internet üzerinden yapacağımız şu yayınlara katılın mesajı vereceğim yarına. Ondan sonra bir süre sonra içim daraldı. Çünkü o kadar çok düzenlemişiz ki. Yani hani bu sefer de fazla yapmışız. O yüzden şimdi işlerinden aldım bazılarını. İşte yapay zeka eğitimleri bilmem vesaire onlara katın diye. Yani onlara söyleyeceğim. Çünkü bilmiyoruz sahiden. Ama çok enteresan da bir şey oldu. Biz Türkler yani sahiden hayran edilecek bir yani hayran duyulacak bir toplumuz. Çok hızlı kendimizi adapte ediyoruz. Biraz kafamız ticarete de çalışıyor. Yani mesela bir şirketimiz bir anahtarlık çıkarmış. Keşke yerime alsaydım. Erdem sizin de almanız lazım. Özel bir şeyden, alışımdan, özellikle hastanelerde kullanılan bir metalden. Tweet'te paylaştım zaten geçenlerde. Bunun üzerine hiçbir virüs ve bakteri kalmıyor. Şu anda ben anahtarlığıma takılı bütün kapılara, bütün ATM makinelere bilmem postları vesaire onunla kullanıyorum. Mesela dışarı çıkmak zorunda kaldığım zaman. Bir asansör şirketimiz şey koymuş, QR kod koymuş. Cep telefonunu yaklaştırıyorsun QR koda. bir anda tuşları çıkıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 10 katı çıkmak istiyorsan. Tamamen temassız bir şekilde en yukarı çıkıyorsun falan. Yani devamlı evet. düşünmemiz, devamlı yeni teknolojiler çıkarmamız lazım. Ama size şöyle bir şey söyleyeyim. Yani burada izleyicilerimiz içinde eminim birçok böyle iş adamı da var ya da yeni yatırım yapmak isteyen var. Bundan daha mükemmel bir zaman olmadı. Yani iş hayatıyla iş kurmak için, işinizi yeni bir dal eklemek için ya da işinizi biraz değişime uğratmak için bundan daha mükemmel bir zaman olmadı. Gaziantep'ten de... Efendim?
Bunu özellikle not alıyoruz diyorum.
Girişim evet evet aynen. Yani muhteşem bir dönem. Yani hani bu dönemde Erdem yani hatta bazen şey bile düşünüyorum. Yani çalışmıyorsam şunları yani yapardım hatta seninle birlikte yapardık.
Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür yani, ederim.
Bin kişilik 1200'de ulaştık bir ara. Sadece Instagram kayıtlardan bir de browser'lar üzerinden takip edenler var. Bir bu kadar da öyle vardı. Bitince göreceğiz. Yani yaklaşık 2000 kişiye bir konuşma yapmış olduk. Bir program yapmış olduk canlı. Gerçekten çok etkili oldu. YouTube'a ve Spotify'a koyacağız yarın. Oradan da kaçıranlar izleyebilir. Çok fazla soru geldi. Evet. Çok fazla yorum geldi.
Artık onlar Twitter'dan herhalde.
Aynen Twitter'dan Tansu Yen sorabilirsiniz.
Twitter'dan mı geldi? Evet. Harika. Sorulara bakacağım. Yarın saat 12'de Apar'a da konuşmam var canlı yayında. Orada bazı soruları cevaplamaya çalışacağım. Tamam mı? Harika. Bu soruları cevaplayamadım çünkü. Aynen.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere. Öpüyorum çocukları. Bay bay. Hadi iyi bakın kendinize.
Sağ olun. Güzel bir yayın oldu. Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim. Bağladınız mı?
Seni abi oradan sen çıkabilirsin.
Biz ben çıkıyorum. Dakikada... Hadi görüşmek üzere. Oldu toparlayın.
Çarşamba günü gençlerle olacağız. Bu sefer gençleri dinleyeceğiz. Yani gençler bu dönemde bu süreçte ne düşünüyorlar? Gençlerin bu salgını nasıl geçirdiler? Evlerinde olsun, uzaktan olsun. Ve gelecekle ilgili onlar ne düşünüyor? Hayalleri neler? Gerçekten istihdamla ilgili endişeleri var mı? Sağlıkla ilgili endişeleri var mı? Aileleriyle ilgili? Ne bileyim evlilikle ilgili olsun. Çarşamba da gençleri dinleyeceğiz. Ben teşekkür ediyorum. Senin arkadaşın diyeceğin bir şeyler var mı?
Yok. Çarşamba. Bu sefer biraz farklı bir yayında.
Aynen. YouTube'da olacağız fakat. Çarşamba. YouTube'daki kanalım üzerinden yani kanal benim. Bizim diyemiyorum. Benim kanal üzerinden izleyebileceğiz. Çarşamba YouTube'da aynı saatte 21.30'da Kerem gerçekten İnşallah. Maşallah iyi gidiyor. Saate kadar uyuyor hep. Yine 21.30'a kadar uyursa çarşamba YouTube'da sizlerle birlikte olacağız. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar.